KPSS Eğitim Bilimleri Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlık Öğretim Görevlisi Hasan Can Oktaylar 5. Kaset 1. Yüz Sayfa 123 19. 6 yaşındaki Fatih ile kardeşi 8 yaşındaki Ömer evde oyuncak paylaşımı, televizyonun kumandasını kullanma, yemek yeme sırası gibi konularda anlaşmazlıklara düşmekte ve zaman zaman kavga etmektedir. Aşağıdaki anne baba tutum ve davranışlarından hangisi bu sorunu azaltmada etkisi en azdır? A. İsteklerini sıra ile yapmalarını sağlama, B. Sorun yaşadıkları konularda birbirlerine duygularının açıklamalarını isteme, C. Büyük kardeş küçük kardeş ilkesinden hareketle önce Ömer'in isteklerinin yerine getirilmesini sağlama, D. Anlaşmazlıkların ve kavgaların sonunda neler olabileceğini çocuklarla konuşma, E. Anlaşmazlık konusu olan oyuncak ve nesnelerden ikisi için de ayrı ayrı alma. Cevap C. Büyük kardeş küçük kardeş ilkesinden hareketle önce Ömer'in isteklerinin yerine getirilmesini sağlama. 20. Rogers'e göre bireylerde benlik yapısının güçlendirilmesine yönelik olarak yapılan aşağıdaki etkinliklerden hangisi beklenilen sonucu vermez? A. Kabul edici olma, B. Serbest ortamlar hazırlama, C. Sorumluluklar verme, D. Yanlış davranışları belirleme, E. Değerliliği hissettirme. Cevap D. Yanlış davranışları belirleme. 21. Aşağıdakilerden hangisi Piaget'in zihinsel gelişim kuramına göre işlem öncesi dönemde bulunan çocuklarda görülen bir davranış örneği değildir? A. Hayal gücünü kullanarak oyunlar oynama. B. Yaşayan ve yaşamayan nesneler arasında ayrım yapamama. C. Öğrendiği bir davranışı sürekli olarak yapabilme. D. Nesneleri birkaç özelliğine göre sınıflandırma. E. Kendisini evrenin merkezinde kabul etme. Cevap D. Nesneleri birkaç özelliğine göre sınıflandırma. 22. 5 yaşındaki Tülay her akşam televizyonda izlediği Sihirli Annem dizisini izledikten sonra uyumaktadır. Bir akşam dizinin yayınlandığı kanal bozulduğu için diziyi izleyememiş, annesi uyku saatinin geldiğini söylediğinde ise annesine "Dizimi izledim ki uyku saatim gelsin." diyerek uyumak istememiştir. Tülay'ın bu yaklaşımı aşağıdaki zihinsel gelişim kavramlarından hangisi ile açıklanır? A. Animizm, B. Özelden özele akıl yürütme, C. Sembolik oyun, D. Korunumu kazanamama, E. Ertelenmiş taklit. Cevap B. Özelden özele akıl yürütme. 23. Aşağıdakilerden hangisi bir ilköğretim öğretmeninin öğrencilerinin gelişimi üzerinde olumlu etki yaratacağı tutum ve davranışlardan biri değildir? A. Farklı alanlarda sorumluluklar verme. B. İlgi ve yeteneklerine uygun ortamlar hazırlama. C. Öğrenci davranışlarını kıyaslayarak uygun örnekler verme. D. Girişimci özelliklerini destekleme. E. Başarılı öğrencileri ilan etme. Cevap C. Öğrenci davranışlarını kıyaslayarak uygun örnekler verme. 24. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde görülen tutum ve davranışlardan birisi değildir? A. Giysi ve eşyaların seçiminde titizlik gösterme. B. Sosyal kurallara uymada ve ahlak gelişiminde bağımsızlık isteği. C. Arkadaş grupları ile çatışma yaşama. D. Dinsel ve mistik konularla ilgilenme. E. Olumlu kimlik kazanma çabasında bulunma. Cevap C. Arkadaş grupları ile çatışma yaşama. 25. Aşağıdakilerden hangisi benlik kavramı güçlü bir kişiliğin en güçlü kanıtıdır? A. Hatalarını kabul etme. B. Eksiklerini giderme. C. Savunma mekanizmalarını kullanma. D. Risk alabilme. E. Eleştirilerden kaçınma. Cevap D. Risk alabilme. 26. Sınıf içinde sık sık istenmeyen davranışların görülmesi durumunda bir öğretmenin öncelikle aşağıdakilerin hangisini yapması en uygun olur? A. Öğrencilerin dikkatini yeni uyarıcılara çekme. B. Kuralları bozan öğrencileri ilan etme. C. Sınıfın disiplin kurallarını uygulama. D. Sorunlu öğrencilerin ailesiyle görüşme. E. İstenmeyen davranışına neden olan etmenleri belirleme. Cevap E. İstenmeyen davranışa neden olan etmenleri belirleme. 27. Aşağıdakilerden hangisi Piaget'in bilişsel gelişim yaklaşımına göre 2-4 yaşları arasında daha çok görülen sezgisel düşünme biçiminin açıklamasıdır? A. Nesneleri birkaç özelliğine göre sıralama. B. Belli davranışları bilerek sürekli yapma. C. Dilin hızla gelişimi. D. Bazı işlemleri zihinsel olarak yapma. E. Basit taklitler yapma. Cevap D. Bazı işlemleri zihinsel olarak yapma. Öğrenme psikolojisi. Öğrenme psikolojisi. Çıkmış soruların konu başlıkları yıllar ve soru noğları. Öğrenme ürünü olan davranışlar. Yıl 2005. Soru sayısı 91. Yıl 2004. Soru sayısı 1. Yıl 2003. Soru yok. Yıl 2002. Soru sayısı 79-80. Yıl 2001. Soru sayısı 11. Öğrenme psikolojisi. Yıl 2005. Soru yok. 2004. Soru 2. 2003. Soru yok. 2002. Soru 28. 2001. Soru 49. Öğrenme, öğrenme sürecinde iç ve dış etkenler. Yıl 2005. Soru yok. Yıl 2004. Soru yok. Yıl 2003. Soru yok. Yıl 2002. Soru sayısı 81. Yıl 2001. Soru yok. Klasik koşullanma. Yıl 2005. Soru sayısı 99, 100, 101, 102, 103. Yıl 2004. Soru sayısı 4, 10, 11, 12, 13, 23. Yıl 2003. Soru 58, 59, 60, 61. Yıl 2002. Soru 85, 87, 88. Yıl 2001. Soru yok. Edimsel koşullanma. Yıl 2005. Soru yok. Yıl 2004. Soru 14. Yıl 2003. Soru 65, 67. Yıl 2002. Soru 86, 89. Yıl 2001. Soru 18. Öğrenmenin aktarılması. Transfer. Ket vurma. Yıl 2005. Soru 98. Yıl 2004. Soru 8, 9. Yıl 2003. Soru 77, 78. Yıl 2002. Soru yok. Yıl 2001. Soru 100. Ayırt etme. Yıl 2005. Soru 107. Yıl 2004. Soru 19, 24. Yıl 2003. Soru 62. Yıl 2002. Soru yok. Yıl 2001. Soru 17. Genelleme. Yıl 2005. Soru yok. Yıl 2004. Soru 25, 26. Yıl 2003. Soru yok. Yıl 2002. Soru yok. Yıl 2001. Soru 48. Görmezden gelme ve sönme. Yıl 2005. Soru 112. Yıl 2004. Soru 22, 28. Yıl 2003. Soru 76. Yıl 2002. Soru 90, 105. Yıl 2001. Soru 15, 79, 99. Kademeli yaklaştırma. Yıl 2005 soru 115, yıl 2004 soru 27, yıl 2003 soru 63, yıl 2002 soru 102, yıl 2001 soru yok. Pekiştirme uygulamaları ve ilkeleri. Yıl 2005 soru 95, 104, 105, 110, 113, 114. Yıl 2004 soru 15, 18, 20, 21. Yıl 2003 soru 57, 64, 69, 72. Yıl 2002 soru 16, 91, 92, 107, 108. Yıl 2001 soru 16. Ceza. Yıl 2005 soru 106. Yıl 2004 soru yok. Yıl 2003 soru yok. Yıl 2002 soru yok. Yıl 2001 soru yok. Premak ilkesi. Yıl 2005 soru 111. Yıl 2004 soru 16, 17. Yıl 2003 soru 70. Yıl 2002 soru yok. Yıl 2001 soru yok. Kendiliğinden geri gelme. Yıl 2005 soru yok. Yıl 2004 soru 29. Yıl 2003 soru 75. Yıl 2002 soru yok. Yıl 2001 soru yok. Sınama yanılma. Yıl 2005 soru 95. Yıl 2004 soru yok. Yıl 2003 soru 53. Yıl 2002 soru 93, 97. Yıl 2001 soru yok. Kavrama yoluyla öğrenme. Yıl 2005 soru 109. Yıl 2004 soru 36. Yıl 2003 soru 54. Yıl 2002 soru 95. Yıl 2001 soru yok. Gizil öğrenme. Yıl 2005 soru 96, yıl 2004 soru 5, yıl 2003 soru 55, yıl 2002 soru 94, yıl 2001 soru yok. Batıl inanç. Yıl 2005 soru yok, yıl 2004 soru yok, yıl 2003 soru 71, yıl 2002 soru yok, yıl 2001 soru yok. Kendini gerçekleştiren kehanet. Yıl 2005 soru yok, yıl 2004 soru 92, yıl 2003 soru yok, yıl 2002 soru yok, yıl 2001 soru yok. Davranışçı öğrenme. Yıl 2005 soru 14, yıl 2004 soru yok, yıl 2003 soru 49, yıl 2002 soru yok, yıl 2001 soru yok. Türe özgü. Yıl 2005 soru yok, yıl 2004 soru yok, yıl 2003 soru 50, yıl 2002 soru yok, yıl 2001 soru yok. Hazır oluş. Yıl 2005 soru yok, yıl 2004 soru yok, yıl 2003 soru yok, yıl 2002 soru yok, yıl 2001 soru yok. Bilişsel öğrenme. Yıl 2005 soru 97, yıl 2004 soru yok, yıl 2003 soru yok, yıl 2002 soru 102, yıl 2001 soru yok. Gestalt öğrenme. Yıl 2005 soru yok, yıl 2004 soru yok, yıl 2003 soru 101, yıl 2002 soru 84, yıl 2001 soru yok. Hatırda tutma. Yıl 2005 soru 93, yıl 2004 soru yok, yıl 2003 soru yok, yıl 2002 soru yok, yıl 2001 soru 62 101. Sosyal öğrenme. Yıl 2005 soru 116, 117, 118, 119, 120. Yıl 2004 soru 30. Yıl 2003 soru 73, 74. Yıl 2002 soru 96, 98. Yıl 2001 soru 10. Eğitim bilim adamları teori eleştirmesi. Yıl 2005 soru yok. Yıl 2004 soru 31. Yıl 2003 soru yok. Yıl 2002 soru yok. Yıl 2001 soru yok. Güsteri. Yıl 2005 soru yok. Yıl 2004 soru yok. Yıl 2003 soru yok. Yıl 2002 soru 104. Yıl 2001 soru yok. Genel uyarılmışlık hali. Yıl 2005 soru yok, yıl 2004 soru yok, yıl 2003 soru yok, yıl 2002 soru 99, yıl 2001 soru 73. Öğrenme başarı güdüsü. Yıl 2005 soru 29, yıl 2004 soru 48, 49, 59. Yıl 2003 soru 2, 10, 52. Yıl 2002 soru 101, yıl 2001 soru yok. Öğrenme psikolojisi. Eğitim, öğretim, öğrenme ilişkisi ve temel kavramlar. Eğitim. Eğitim, yaşam süresi boyunca istendik yönde davranış değiştirme ya da oluşturma sürecidir. Okulda yapılan kasıtlı, planlı ve kontrollü olarak yapılan eğitime formal eğitim, planlı olmayan, gelişigüzel ve bireyin içinde yaşadığı tüm çevrede yapılan ve plansız olan eğitime ise informal eğitim denir. Örneğin, bireyin okulda aldığı bilgiler formal eğitimin, arkadaş grubunda aldığı bilgiler ise informal eğitimin ürünüdür. Eğitim, istendik davranışları kazandırmayı ele alır. İstendik davranış, toplum tarafından benimsenen ve uygun görülen davranışlardır. İstendik davranışlar, eğitim hedeflerine yön verir. Örneğin, büyüklerine saygı duyma, okuma yazma, hesap yapma gibi davranışlar, istendik davranışlardır. Kopya çekme, sigara içme, argo konuşma ve benzeri istenmedik davranışlar ise, eğitimin hatalı yan ürünleridir. Eğitimin başlıca genel amaçları şunlardır: kültürel mirası aktarma, toplumsallaştırmayı sağlama, araştırıcı ve üretici nitelikleri bireyleri yetiştirme, bireylerin sağlıklı gelişimine katkıda bulunma, bireyleri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geliştirme. Öğretim. Okullarda amaçlı, planlı, programlı olarak yürütülen eğitim faaliyetleridir. Öğretim, formal eğitimin okullardaki uygulama biçimidir. Öğretim süreci aşağıdaki kademelerden oluşur: okul öncesi eğitim, ilk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim. Öğrenme. Bireyin kendi yaşantısı yoluyla davranışlarında meydana gelen nispeten kalıcı izli değişmedir. Davranışçı öğrenme kuramın tanımı. Öğrenme zihnin çevrede olup bitenlere anlam vermesi sürecidir. Öğrenme bireylerin zihinsel yapılarında meydana gelen değişmelerdir. Bilişsel öğrenme kuramının tanımı. Öğrenme, organizmanın çevreye uyumu için temel bir araçtır. Örneğin bir tavşan için havuç elde edilmesi olumlu bir obje, tuzak ise kaçınılması gereken bir uyarıcı olarak öğrenilir. Evde her istediğini ağlayarak yaptıran ve buna alışan bir çocuk, mahallede oyun arkadaşlarına da aynı yola başvurarak istediğini yaptırmaya kalkıştığında, mahalledeki arkadaşlarının aldırış etmemesi ve görmezden gelmesi sonucunda sık sık oyun dışında kalınca bu davranışını değiştirmek zorunda kalır. Böylece çevreye uyum sağlar. Öğretme, öğrenmeyi sağlama, kılavuzlama, faaliyeti ya da sürecidir. Organizmada davranış değişikliğini sağlama etkinliklerini kapsar. Öğrenmeyi etkileyen faktörler. Davranışta değişme olmalıdır. Değişme yaşantı ürünü, çevreyle etkileşim sonucu olmalıdır. Davranıştaki değişme kalıcı izle olmalıdır. Öğrenmede birey aktiftir. Öğrenme gerçekleşmiş ise transfer edilmesi de söz konusudur. Öğrenme doğrudan doğruya gözlenemez. Gözleyebildiğimiz bireyin performansıdır. Öğrenme, bireyin daha sonra karşılaşacağı durumlara farklı yaklaşımlar göstermesine neden olur. Olgunlaşma, öğrenmenin ön koşuludur. Fakat tek başına olgunlaşmaya bağlı olarak gösterilen davranışlar, örneğin yürüme, dik durma, değişik sesler çıkarma, öğrenme sayılmazlar. Olgunlaşma, gelişme yoluyla kalıtımsal potansiyelin göreve hazır hale gelmesidir. Öğrenmenin ortak özellikleri. Bir davranışın öğrenme ürünü olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir. 1. Davranışta gözlenebilir bir değişme olmalıdır. Örneğin okuma yazma bilmeyen bir öğrencinin okuma yazma davranışını kazanması ve hesap yapmayı bilmeyen bir öğrencinin hesap yapma davranışını kazanması. 2. Davranıştaki değişme nispeten kalıcı izle olmalıdır. Değişen davranışın, öğrenilen davranışın belirli bir süre devamlılık göstermesidir. Kazanılan davranış belirli bir süre bireyin işine yaramalı ve amacına hizmet etmelidir. Sınav için ders çalışan bir öğrenci edindiği davranışları sınavdan önce unutursa davranışın kalıcı izle olma özelliği ortadan kalkar. 3. Davranıştaki değişme bir etkileşim, yaşantı sonucunda olmalıdır. Öğrenme kendiliğinden oluşmaz. Öğrenmenin oluşması için bireyin çevre ile etkileşime geçmesi ve bu etkileşim sonucu yeni bir davranış kazanması ya da yanlış bir davranışın değiştirilmesi gerekir. Örneğin bir öğrencinin Atatürk'ün hayatını öğrenebilmesi için bu konuda duyu organlarının da aktif olduğu öğretim etkileşimine girmesi gerekir. 4. Farklı durumlarda kullanabilme. 5. Önceki öğrenmelerden farklı olma. Öğrenme ürünü olarak kabul edilmeyen bazı davranışlar bulunmaktadır. Bunlar, yorgunluk, hastalık, ilaç alma ve benzeri etkenlerle geçici olarak ortaya çıkan davranışlar öğrenme ürünü değildir. Refleks ve içgüdüsel davranışlar öğrenme ürünü değildir. Büyüme ve olgunlaşma sonucunda ortaya çıkan davranışlar, yürüme, dik durma, değişik sesler çıkarma, yaşantı, çevresiyle belli bir düzeydeki etkileşimleri sonucunda bireyde kalan izdir. Örneğin güzel bir manzara izleyen birinin hoşnutluk duyması ya da bir çocuğun annesini gözleyerek konuşma davranışını izlemesi. Öğrenme yaşantısı, bireyin çevresiyle etkileşimi sonucu davranışında meydana gelen değişmedir. Örneğin çocuğun öğrenme etkileşimi sonucunda okuma yazmayı öğrenmesi. Davranış, organizmanın gözlenebilen ya da gözlenemeyen, ölçülebilen etkinliklerinin tümüdür. Örneğin okuma, yazma, konuşma, düşünme, kalp çarpması, organizmanın bir uyarana karşı göstermiş olduğu tepkidir. İçgüdü, doğuştan getirilen ve bir türün üyelerine ait olan karmaşık davranış örtüsüdür. Kişiliğin gelişmesinde rol oynayan temel ruhsal güce denir. İnsanlarda içgüdü değil, içgüdüsel davranış kavramı kullanılır. Bazı psikologlar türe özgü davranış ile içgüdüsel davranış kavramlarını aynı anlamda kullanmaktadır. Örneğin arıların bal yapması, annelik sevgisi, bebeklerin emmesi, kuşların göç etmesi, köpeklerin depremi önceden hissetmesi, ipek böceğinin koza yapması, yuva yapma, hayvan davranışlarının çoğu içgüdüseldir. Refleks. Doğuştan getirilen belli bir uyarıcıya karşı organizmanın belli ve basit bir davranış gösterme eğilimidir. Refleksler sonradan öğrenilmez, doğuştan gelir. Refleksler bilinçli ve iradeli hareketler değildir. Örnekler: göz bebeğinin ışığa karşı büyümesi, ani gürültüye karşı irkilme, yiyeceğe karşı ağzın sulanması, bir çekiç ile dize vurulduğunda ayağın yukarıya kalkması, sıcak sobaya elimizi vurduğumuzda elin hemen çekilmesi, yeni doğmuş bir bebeğin emmesi, nefes alması, gözünü kırpması gibi, üşüşen birinin titremesi, soğan doğrayan birinin gözlerinin sulanması. Geçici davranışlar. Bireyin sürekli olarak göstermediği ve belirli zamanlarda ve durumlarda alkol alındığında, rüya gördüğünde, ağır ilaçlar kullanıldığında, yüksek ateşli olduğunda ortaya koyduğu öğrenme ürünü sayılmayan davranışlardır. Örneğin bireyin yüksek ateşli olduğu bir zamanda sayıklaması geçici bir davranıştır. Ya da aşırı yorgun olan bireyin söylediği tutarsız ifadeler öğrenilmemiş davranışlardır. Davranış türleri. Öğrenilmemiş davranışlar, öğrenilmiş davranışlar. Öğrenilmemiş davranışlar üçe ayrılır. 1. Doğuştan gelen davranışlar, içgüdüsel davranış, refleks. 2. Geçici davranışlar, alkol, ilaç, hastalık, yorgunluk, uyuşturucu madde, narkoz alma durumlarında gösterilen davranışlar. 3. Büyüme ve olgunlaşma sonucu ortaya çıkan davranışlar, yürüme, dik durma, ses çıkarma. Öğrenilmiş davranışlar. Esasen 1, sonra 2'ye ayrılır. Sonradan kazanılan davranışlar, öğrenme ürünü olan davranışlar. 1, istendik davranışlar, planlı eğitim ürünü davranışlar. 2, istenmedik davranışlar, eğitimin hatalı yan ürünü davranışlar. Soru tarzı. Öğrenme en geniş anlamıyla yaşantı ve pratik sonucunda davranışlarda meydana gelen göreli olarak kalıcı bir değişmedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen davranış değişikliği öğrenme olarak nitelendirilemez? KPSS 2005. A. Sürekli olarak kardeşine vurarak onun oyuncaklarını elinden alan bir çocuğun babası kendisini azarlayınca bu davranışından vazgeçmesi. B. Biberonla beslenen bir bebeğin önceleri biberonu görünce bir tepki vermezken bir süre sonra biberonu görünce sevinmesi. C. Terliyken soğuk su içtiği için hastalanan bir bireyin artık terliyken soğuk su içmemeye özen göstermesi. D. Aslında sakin ve uyumlu olan bir çocuğun hastalanıp ateşi çıktığında ağlayıp huysuzlanması. E. Bir kedi tarafından tırmalanan bir çocuğun bu olaydan sonra her kedi gördüğünde korkudan ağlaması. Cevap D. Aslında sakin ve uyumlu olan bir çocuğun hastalanıp ateşi çıktığında ağlayıp huysuzlanması. Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş davranışların bir özelliği olamaz? KPSS 2004. A. Yaşantı sonucunda ortaya çıkması, B. Kalıcı izle olması, C. Önceki davranışlardan farklı olması, D. Süreklilik göstermesi, E. Olgunlaşma ile ortaya çıkması. Bir davranışın öğrenilmiş davranış olarak nitelenebilmesi için 1. Alkol ve ilaç gibi bir etkene bağlı olarak ortaya çıkma, 2. Bireyde belirli bir yaşantıdan sonra görülme, 3. Nispeten kalıcı olma, 4. Bedensel bir değişikliğe bağlı olmadan ortaya çıkma. Özelliklerinden hangilerine sahip olması gerekir? KPSS 2002. A. Yalnız 3, B. Yalnız 2, C. 1, 2 ve 3, D. 2, 3 ve 4, E. 1 ve 4. Cevap D. 2, 3 ve 4. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sonucu oluşan bir davranış değildir? KPSS 2002. A. Sürücünün kırmızı ışığı görünce frene basması. B. Öğrencinin 2x5'in 10 ettiğini söylemesi. C. Şiddetli bir gürültü olduğunda bebeğin gözlerini kırpması. D. Postacının girdiği sokağın ismini levhaya bakmadan söylemesi. E. Çocuğun yemekten sonra dişlerini fırçalaması. Cevap C. Şiddetli bir gürültü olduğunda bebeğin gözlerini kırpması. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme yoluyla kazanılan bir davranışa örnek değildir? KPSS 2001. A. Çocuğun bisiklete bindiğinde dengesini kurması. B. Bir kişinin evinin bulunduğu yeri tarif etmesi. C. Ototamircisinin motordaki sesin nedenini kısa sürede bulması. D. Çocuğun yüzüne rüzgar gelince gözlerini kırpması. E. Aşçının kokusunu aldığı yemeğin pişip pişmediğini anlaması. Cevap D. Çocuğun yüzüne rüzgar gelince gözlerini kırpması. Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş bir davranış örneğidir? A. Bebeğin eline geçen her şeyi emmeye çalışması. B. Bir çocuğun yüksek ateşli iken huysuzluk yapması. C. Alkollü bir sürücünün kaza yapması. D. Arıların bal yapması. E. Kan şekeri düşen birisinin tatlı yemesi. Cevap E. Kan şekeri düşen birisinin tatlı yemesi. Bir türe özgü olan ve türün bütün üyelerince aynı düzeyde yapılan, doğumla gelen ve öğrenilmemiş davranışlar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? A. Refleks, B. İçgüdü, C. Algı yanılması, D. Güdülenme, E. Transfer. Cevap B. İçgüdü. Davranış organizmanın her türlü etkinliğidir. Buna göre 1. Rüya görme, 2. Bir kavramın karşılığını zihinde düşünme, 3. Resim yapma, 4. İçgüdüsel davranış, 5. Alkol ve ilaçların etkisiyle olan davranış. İfadelerinden hangisi öğrenme ürünü olan davranışlardır? A. 1, 2 ve 3, B. 1, 3 ve 5, C. 2, 3 ve 5, D. 2 ve 3, E. 3 ve 5. Cevap D. 2 ve 3. Öğrenme. Öğrenme sürecinde birey çevresinden öğrenme yaşantı ürünü kalıcı davranış değişikliklerini kapsar ve dinamik bir süreçtir. Birey kendisine ulaşan verileri değerlendirerek düşünsel, duyuşsal ve devinimsel tepkilerde bulunur. Birey sürekli bir şeyler öğrenir. Bir konuyu öğrenen birey önceki durumundan farklı birisi olur. Bu farklılaşma bireyin davranışlarını, tavırlarını ve kişiliğini etkiler. Her yeni öğrenme kişinin kapasitesini ve performansını geliştirir. Öğrenme sonucu birey içinde bulunduğu dünyaya yeni anlamlar yükler. Öğrenme, bireyin çevresiyle etkileşimi sonucu düşünce, duyuş ve davranışlarında meydana gelen değişmeleri kapsar. Öğrenmenin nasıl oluştuğuna ilişkin olarak değişik kuramlar geliştirilmiştir. Bunlar 1. Davranışçı öğrenme kuramları, 2. Bilişsel öğrenme kuramları, 3. Duyusal öğrenme kuramları, 4. Beyin temelli öğrenme kuramları, nörofizyolojik. Bireylerin öğrenmesini etkileyen iç koşullar, öğrenci, ile dış koşullar, çevre, şunlardır. İç koşullar, öğrenciden kaynaklanan. Genel sağlık durumu, ilgi ve yetenekler, ön bilgiler, güdülenme, benlik tasarımı, zeka, tutum, beceriler, güven. Dış koşullar, çevreden kaynaklanan, öğretmen, eğitim araç ve gereçleri, pekiştireç, yazılı dokümanlar, kitap, dergi, televizyon, internet, bilgisayar, arkadaş grubu, öğretim yöntemleri, dönüt. Soru tarzı. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sürecinde rol oynayan dış etkenlerden biridir? KPSS 2002. A. İlgi tutum, B. Öğrenme güdüsü, C. Zeka düzeyi, D. Alışkanlıklar, E. Ders kitabı. Cevap E. Ders kitabı. İnsan yaşamında öğrenmenin insan yaşamındaki yerini şu şekilde açıklamaktadır. Dünyaya gözünü açan insan yavrusunun yaşamını sürdürebilmesi ve yaşamın gereklerini yerine getirebilmesi açısından Göreli de olsa kendi kendine yeter duruma gelmesi uzun zaman alır. İnsan bu süre içinde birçok davranış kazanır. İnsan davranışlarının tamamına yakın bir kısmı öğrenilmiş davranışlardır ve onlar insan yaşamının belirleyicisi durumundadır. Oysa bu durum diğer canlılar için hiç de öyle değildir. Bir bebek tam anlamıyla biyolojik bir organizma olarak doğar. Bu organizmanın yaşamını sürdürebilmesi en azından onun açlık ve susuzluğunun giderilmesine bağlıdır. Uzun süre ana babasının ya da başkalarının yardım ve bakımına gerek duyan insan yavrusu, yeme içme gibi biyolojik gereksinimlerinin karşılanabilmesinde bile belki basit ama eni bazı davranışlar kazanmak zorundadır. Söz gelişi, acıkan bir bebek açlığını giderecek sütün ya da annesinin memesinin kendisine gelmesi için bir takım hareketler yapar. Eğer bu davranışlardan belli birisi ve sadece o yapıldığında anne çocuğa meme veriyorsa, artık çocuk her acıktığında kendisine anne memesini getiren hareketi yapar hale gelecektir. İşte bu bir öğrenmedir. Daha bebeklik devresinde başlayan bu öğrenme süreci kişinin yaşamı boyunca sürüp gider. İnsan, biyolojik bir organizma olarak içine doğduğu kültürel uyarıcılar örüntüsüyle sürekli etkileşim halindedir. Birey, kültürel ve toplumsal çevresiyle etkileşimi sonunda yeni yeni davranışlar kazanır. Birey açısından sosyalleşme, kültürlenme, toplum açısından ise sosyalleştirme, kültürlenme olarak adlandırılan bu süreç aslında kapsamlı bir öğrenme ya da öğretme sürecidir. Kendi sürekliliğini sağlayabilmek için toplumda üyelerinin belli özelliklere sahip olmasını isteyecektir. Bundan ötürü bireyler hem kendilerinin hem de üyesi bulundukları toplumun gereksinmelerini gidermede işe yarayacak belli bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklar kazanmak zorundadır. Yukarıda da belirtildiği biçimde eğitim insanlık tarihinde okulların oluşmasıyla ortaya çıkan bir süreç olmadığı gibi sadece okuldaki yaşantıyla da sınırlı değildir. Eğitim insanlığın doğuşundan beri dalma ola gelmiş, günümüzde de uygarlık düzeyi ne olursa olsun her toplumda süre gelmiştir. Nüfusu sınırlı ilkel bir kabilede insanoğlu bir taraftan temel gereksinimlerini karşılama için kullandığı araçları geliştirmeye çalışmış, bir taraftan da toplumdaki çocuk, genç ve diğer yetişkinlere örgün olmayan bir eğitim vermiştir. Böyle bir toplumda birey canlı cansız çevreyle etkileşim yoluyla öğrenmiştir ve öğrenmektedir. Öğrenmenin oluştuğu her durumda insan davranışlarını değiştiren bir eğitim sürecinden söz edilebilir. Uygar toplum sosyal yaşamını sürdürebilmek için çeşitli kurumlar geliştirmiştir. Eğitimin kurumsallaşması için de okullar oluşmuştur. Ancak bu olgu eğitim kavramını okulla sınırlandırmak anlamına gelmemektedir. Öğrenme nedir? Öğrenme davranışla ilgilidir. Davranış ise organizmanın yaptığı her türlü hareketi ifade eder. Öyleyse organizmanın doğrudan ya da dolaylı olarak gözlenebilen her türlü hareketine davranış diyebiliriz. Örneğin konuşma, yürüme, elini oynatma, düşünme, bir kompozisyon yazma, bir radyoyu onarma, bağırma, yüzün kızarması birer davranıştır. Elin oynatılması görülebilir, konuşma ve bağırma işitilebilir. Fakat ancak davranan organizma tarafından fark edilebilen düşünme gibi davranışlar ise başkalarınca dolaylı biçimde gözlenebilir. Bir öğrenci çoktan seçmeli bir test maddesinde doğru cevap olarak düşündüğü seçenek ya da seçenekleri belirten harfleri daire içine alabilir. Burada daire içine alma bir davranış örneğidir. Bununla birlikte okul durumlarında çoğu kez öğrencinin doğru cevabı işaretlemede yaptığı dairenin düzgünlüğüyle değil de bu işaretleme davranışının ürünü olarak alınan puanla ilgilenir. Ürünler davranışın görünümleri olarak alınır. O halde davranış gözlenebilir bir harekettir ya da bir veya birçok hareketin sonucu olarak ortaya çıkan gözlenebilir bir üründür. Okullar kazandırılması bakımından aralarında birazcık fark bulunan şu iki tür davranışla ilgilenir. 1. Öğrenciye onun daha önce hiç yapmamış olduğu yeni bir davranış kazandırma. Örneğin ilkokula yeni giren bir çocuğa ona kadar olan sayıları birbiriyle toplamayı öğretme. Ve 2. öğrencinin daha önceden edinmiş olduğu bir davranışı yeni bir içerik içinde ve eskisinden biraz değişik bir biçimde yapmasını sağlama. Örneğin, okula gelmeden önce anne ve baba sözcüklerini konuşan çocuğa bu sözcükleri doğru olarak okumasını öğretme. Bu son durumda öğretmen, önceden var olan bir davranışın yeni bir koşul ya da uyarıcının kontrolü altında da gösterilmesi, geliştirilip yaygınlaştırılmasıyla ilgilenmektedir. Okullarda ilgilenilen bu iki davranış türüne paralel olarak iki tür öğrenmeden söz edilebilir. Birinci öğrenme tipi yeni bir tepki ya da davranışı içerir. Bu edinme kazanma olarak adlandırılır. İkincisinde, önceden edinilmiş bir davranışın yeni koşullarda ya da yeni uyarıcılar karşısında da gösterilir duruma gelmesidir. Bu da yaygınlaştırma olarak adlandırılır. Edinme ve yaygınlaşma davranışındaki bir değişmenin örnekleridir. Bir öğrenci davranışında bir değişme gözlendiği zaman öğrenmiştir. Aslında bireyde belli davranış değişmelerinin oluşması demek, bireyin belli özellikler kazanması demektir. Oldukça aşırı bir basitleştirmeyle burada şunu söyleyebiliriz. Öğrenme davranışta bir değişmedir. Daha belirgin bir ifadeyle, öğrenme, yaşantı ürünü ve nispeten kalıcı izli davranış değişmesi olarak tanımlanabilir. Herhangi bir yanlış anlamaya neden olmamak için burada şu iki noktanın belirtilmesi gerekmektedir. 1. Her davranış değişmesi bir öğrenme değildir. Ve 2. Öğrenmenin olup olmadığı doğrudan gözlenemez. Davranıştaki bir değişmeyi gözlemenin sonucu olarak öğrenmenin gerçekleşmiş olduğunu hükmolunur. Her davranış öğrenme değildir. Bireylerdeki geçici görülen davranışlar ile doğal büyüme ve olgunlaşma sonucu ortaya çıkan davranışlar öğrenme sayılmazlar. Örneğin, ilaç, yorgunluk, uykusuzluk, uyuşturucu, alkol kullanma, refleks, içgüdü ve benzeri. Öğrenme doğrudan gözlenmeyip davranıştaki değişmenin gözlenmesi temelinde vardır. Öğrenme ya da bireyin yeni davranışlarında eskilere kıyasla bir farklılık ortaya çıkması, bireyde belli bir iç halin veya özelliğin oluştuğu anlamına gelebilir. Ne var ki biz kişilerin kafalarının ve kalplerinin içini gözleyemeyiz. Kişilerin kafa ve kalplerinin içinde neler geçtiğini bilmede, başvurabileceğimiz tek yol onların ne yaptıklarına bakmaktır. Onun için gözlenebilir davranışları vurgularız. Bir kişinin belli biçimde düşünüp düşünmediğini ya da duyup duymadığını belirlemek için nesnel kanıt gereklidir. Söz gelişi bir kişinin bir şiiri analiz ettiğini görmeyiz, onun analizinin bir raporunu görür ya da dinleriz. Daha önce oku, okul, bayrak sözcüklerini okuyamayan bir çocuğun okuldaki belli bir öğretimden sonra bu sözcükleri doğru okuduğunu, yani eski ve yeni davranışları arasındaki farkı, davranıştaki değişme gözleriz. Onun öğrenip öğrenmediğini gözlemek için kafasının içine bakamayız. Sadece davranışındaki değişmeye bakarak öğrendiğini varsayarız. Bunu şöyle bir örnekle somutlaştırmaya çalışalım. Durum 1. Öğrenciye bir cümle yazdırıldı ve cümleyi ögelerine ayırması istendi. Öğrenci cümleyi ögelerine ayıramadı. Belli bir süre eğitim verildi. Durum 2'ye geçildi. Durum 1'dekine benzer bir cümle verildi ve cümleyi ögelerine ayırması istendi. Öğrenci cümleyi doğru olarak ögelerine ayırdı. Yukarıdaki örnekte öğrencinin birinci durumda gösterdiği davranışla ikinci durumda gösterdiği davranış arasında bir fark, yani öğrencinin davranışında bir değişme gözlenmiştir. Biz gözlediğimiz bu değişikliğe dayanarak öğrenmenin vuku bulduğunu anlarız. Bu denilenleri pekiştirmek için ikinci bir örnek durum ele alalım. Diyelim ki daha önce ayakkabılarının bağcıklarını bağlayamayan İlker şimdi bağlayabiliyor. Bu durumda İlker'in bir şey öğrendiği söylenebilir mi? Kuşkusuz evet. Davranışta bir değişme olduğundan İlker'in bir şey öğrendiğini söylemek uygundur. Bu son örnekte İlker'in ayakkabısının bağcığını bağlamasını öğrenmesi, eğer o daha önce hiçbir şey bağlamamışsa edinme. Yok, daha önceden ayakkabı bağcığı olmasa da iple bir şeyler bağlamış, örneğin kutu ve benzeri paketlemişse, bu önceden kazanılan bir davranışı yeni içerikler içinde kullanma, geliştirme anlamında yaygınlaştırmadır. Bir öğretim etkinliğinin yürütücüsü olan öğretmen açısından önemli gördüğümüz bir hususun burada belirtilmesinde yarar görürüz. Öğrenme, davranışta bir değişmedir demiştik. Öğrenmenin ya da davranıştaki değişmenin belli bir zamanda ortaya çıkıp çıkmadığının belirlenmesi, öğretimi yönlendirme ve geliştirme bakımından çok önemlidir. Söz gelişi, ilkokul 5. sınıfta bir haftalık bir öğretim süresi için ayrılan 25 sözcüğün tümünü bir öğrenci o sürenin bitiminde doğru olarak yazdı. Davranışında bir değişme gözlendiğinde ve doğduğunda bu sözcükleri yazmasını bilmediğine göre öğrencinin bu sözcükleri öğrenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Fakat aynı öğrencinin bu sözcüklerden herhangi birini 5. sınıfta öğrenip öğrenmediğini belirlemek istersek daha çok kanıta gereksinim duyarız. Bu kez davranışta gözlenen değişmenin 5. sınıftaki o bir haftalık öğretim süresi içinde olup olmadığını da bilmek isteriz. Bunu bilmenin yolu söz konusu 25 sözcükten oluşan listeyi o bir haftalık öğretim süresinin başlangıcında ve bitiminde olmak üzere öğrenciye iki kez vermek ve öğrencinin bu iki farklı zamandaki başarısını kıyaslamaktır. Öğrenmeyi etkileyen faktörler. 1. Öğrenen ile ilgili faktörler. Türe özgü hazır oluş, olgunlaşma, genel uyarılmışlık, hali ve kaygı, güdü, eski yaşantılar, dikkat. 2. Öğrenme yöntemi ile ilgili faktörler, konunun yapısı, zaman, geri bildirim, öğrenci aktivitesi. 3. Öğrenme malzemesi ile ilgili faktörler, algısal ayırt edilebilirlik, anlamsal çağrışım, kavramsal gruplandırma. Öğrenen ile ilgili faktörler, türe özgü hazır oluş. Organizma genetik donanımına uygun davranışları öğrenir. Bir organizmanın istenilen davranışı göstermek için gerekli biyolojik donanıma sahip olması durumuna türe özgü hazır oluş denir. Yani öğrenen organizmanın tür olarak istenilen davranışı öğrenilebilecek durumda olması halidir. Örneğin bir papağana konuşmayı öğretebiliriz. Fakat bir kanaryaya bu konuşmayı öğretemeyiz. Bir kuşa uçmayı öğretebiliriz. Fakat bir maymuna uçmayı öğretemeyiz. Ya da her köpeği av köpeği olarak eğitemeyiz. Yalnızca belirli cins köpekleri av köpeği olarak eğitebiliriz. Soru tarzı. Bir banka reklamı için köpekler ve rokunlardan yararlanmaya karar verilmiştir. Bu hayvanlara bozuk paraları kumbaraya atmaları öğretilmeye çalışılmıştır. Köpekler kısa sürede bu beceriyi kazanmışlardır. Bozuk paraları ağızlarıyla kumbaraya atmışlar. Rokunlar ise parayı kumbaraya atmak yerine ön ayakları arasında tutmuşlardır. Pek çok deneme yapılmasına karşın hiçbir rakuna bu beceriyi öğretilememiştir. Köpekler ile rakunlar arasında gözlenen bu fark aşağıdakilerin hangisiyle açıklanabilir? KPSS 2003. A. Olgunlaşma. B. Türe özgü hazır oluş. C. Genel uyarılmışlık hali. D. Önceki öğrenilenlerin aktarımı. E. Güdülenme. Cevap C. Genel uyarılmışlık hali. Organizmanın istenilen davranış değişikliğini gösterebilmesi için gerekli biyolojik donanıma sahip olması aşağıdaki öğrenme kavramlarından hangisiyle açıklanır? A. Fizyolojik düzey, B. Güdülenme, C. Hazır oluş, D. Önceki öğrenmeler, E. Türe özgü hazır oluş. Cevap E. Türe özgü hazır oluş. Olgunlaşma. Davranışların öğrenebilmesi için organizmanın türe özgü hazır oluş durumuna geldikten sonra çevre yaşantılardan bağımsız olarak belli bir gelişimsel düzeye ulaşması gerekir. Organizmanın ve organlarının belirli bir iş yapabilecek düzeye ulaşmaması öğrenmeyi engeller. Örneğin 4 yaşındaki bir çocuk okuma yazmayı öğrenemezken 6-7 yaşındaki bir çocuk bu davranışı öğrenebilir. Olgunlaşma zamanla oluşan anatomik ve fizyolojik bir gelişim sürecidir. Olgunlaşmada iki temel kavram yaş, örneğin çocuğun yürümeyi öğrenebilmesi için 10-11 aylık bir düzeye gelmesi gerekir ve zeka, yaş olarak olgunlaşma olsa bile yeterli zihinsel düzeydir. Yaş ve zekanın etkileşimi olgunlaşmayı sağlar. Soru tarzı. Aşağıdaki kavramlardan hangisi gelişim psikolojisinde türe özgü genetik yapı tarafından önceden belirlenmiş bir plan dahilinde yaşantılardan bağımsız olarak ortaya çıkan biyolojik gelişmelere işaret etmek için kullanılır? KPSS 2005. A. Doğuştan donanım, B. Gelişim, C. Sosyalleşme, D. Uyum kurma, E. Olgunlaşma. Cevap E. Olgunlaşma. Genel uyarılmışlık hali ve kaygı. Bireyin dışarıdan gelen uyarıcıları alma derecesine uyarılmışlık hali denir. Birey dışarıdan az sayıda uyarıcı alıyorsa genel anlamda uyarıcılara kapalıdır ve uyarılmışlık hali düşüktür. Çok sayıda uyarıcı alıyorsa genel anlamda uyarıcılara açıktır ve uyarılmışlık hali yüksektir. Örneğin birey uyku durumundayken uyarılmışlık hali düşük, panik halindeyken uyarılmışlık hali yüksektir. Öğrenmede uyarılmışlık halinin düşük ya da yüksek olması zorlanmalara neden olur. Bu nedenle uyarılmışlık halinin orta düzeyde olması gerekir. Çok düşük ya da yüksek kaygı öğrenmeyi zorlaştırırken, orta düzeydeki kaygı öğrenmeyi hızlandırır ve kolaylaştırır. Öğretmen, öğrencilerinin genel uyarılmışlık halini dikkate alarak öğrenmeyi kolaylaştıracak düzenlemeleri yapmalıdır. Bunun için öğrenme konularını anlamlı yapıya kavuşturmalı ve uygun öğretme stratejilerini kullanmalıdır. Bir öğrencinin dersi dinlerken veya çalışırken dik ve düzgün oturması, istekli olması, okula zamanında gelmesi durumları da genel uyarılmışlık haliyle yakından ilgilidir. Canım ders çalışmak istemiyor diyen ya da kantinde veya yatakta ders çalışan öğrencinin uyarılmışlık hali düşüktür. 5. kaset 1. yüzün sonu.